Öncelikle söylemem gerek ki sizin aranızda bulunmak benim için büyük bir onur. Ben buraya, yani bu kilise açıldığından beri buraya her geleceğim zaman dürüst olmak gerekirse büyük bir sevinçle, büyük bir heyecanla geliyorum. Çünkü ilk günden bugüne kadar buraya, bu salona, sizlere baktığım zaman her zaman büyüyen bir sevinç gördüm. Her geldiğimde gözlerinize bakıyorum ve gerçekten Mesih İsa tarafından kurtarılmış kişiler görüyorum. Sevincinizde, yüreğinizdeki enerjide, sevginizde bunu hissetmek çok kolay. Gerçekten sizlerden bu sevinci hissetmek çok kolay. O yüzden her zaman çok heyecanla buraya geliyorum ve sizleri çok özlüyorum aslında. Ve gerçekten dua için teşekkür ederim çünkü ben çok heyecanlanıyorum. Çünkü her geldiğimde gerçekten Rabbin ruhunu o kadar güçlü hissediyorum ki diyorum ki ya benim oraya geçmem lazım ama sizin buraya gelip bana vaaz etmeniz lazım. Çünkü gerçekten yüreğinizdeki sevinçten teşvik buluyorum. Ve sizlerin aranızda bulunmak benim için bir onur. Beni tanımayanlar için ismim Vahan, Vahan İsaoğlu. Kutki Lisesi'nde hizmet ediyorum ama aslında soracak olursanız ben kimim diye kendimi şöyle tanıtırım sizlere. Ben de sizler gibi İsa Mesih tarafından bir yerlerden kurtarılmış biriyim. Ben ölüydüm ama Mesih kanıyla, lütfuyla, gayretiyle beni ölümden alıp yaşama getirdi. Dolayısıyla ben Mesih'te sizlerin kardeşiyim. Sona kadar dayananlardan olmak için dua ediyorum. Öyle ki bir gün Mesih İsa buraya geldiğinde ben de sizlerle beraber sonsuza dek onlara, Mesih İsa'ya tapınacağım. Dolayısıyla biz şimdi kısaca burada birbirimizi tanıyoruz ama bir gün sonsuza dek birbirimizi ve Mesih'i çok daha iyi tanımak için fırsatımız olacak. O zaman bu ilişkimiz için aslında bir başlangıçtır. Kilise budur. Bizler Mesih İsa tarafından kurtarılırız. Rab İsa tarafından bir beden haline getiriliriz. Bir ilişkimiz başlar birbirimizle de. Çünkü birçoğumuz farklı yerden, farklı kültürden, farklı alışkanlıklardan, farklı bölgelerden geliyoruz. Belki İsa Mesih olsaydı, olmasaydı birbirimizin yüzünü bile görmeyecektik. Merhaba bile demeyecektik. Ama Mesih'in kanı bizi ortak bir bedende birleştirdi. Ta ki sonsuza dek onunla birlikte olacağımız güne dek. Amin. O zaman ben kendimi böyle tanıtabilirim. Ben de sizin gibi Mesih İsa'nın lütfuyla kurtulmuş bir kardeşinizim. Ve aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Aslında demin Gül harika bir cümle sarf etti. Yani tam benim hazırladığım, sizlerle konuşmak istediğim konunun özeti gibiydi. Dedi ki, güzel tohumlar olsun bu sözler. Aslında kutsal kitap gerçekten bizler için harika tohumlar barındırır, bulundurur. Ne demek tohum? Kutsal kitabı biz alırız, elimize geçer, tamam olduk, bittik, süperiz, olmaz ama kutsal kitap bize doğru tohumlar verir. Ne demek bu? Bir hikayeyle kısaca anlatayım. Bir gün bir adam ölüp cennete gittiğinde orada melekler görmüş. Meleklerin önünde tezgahlar görmüş. Hemen gitmiş bir meleğe, demiş ki ya nedir burada, ne yapıyorsunuz siz? Demiş ki melek, biz burada sevgi satıyoruz. Esenlik satıyoruz. Sabır satıyoruz bu tezgahlarda. Adam demiş ki, ooo ne kadar harika. Peki ne kadara satıyorsunuz bunları? Melek demiş ki bedava. Karşılık istemiyoruz bunun. Demiş ki adam, bakın dünyada bunlardan çok ihtiyaç var. Gerçekten bunlara o kadar çok ihtiyacımız var ki. Bana bunlardan verin, ben dünyaya götüreyim. Dağıtayım insanlara, böyle dünya daha güzel bir yer olur. Melek bir dakika demiş, sormam lazım. Gitmiş, sormuş ve gelmiş demiş ki tamam izniniz var. Dünyaya götürebilirsiniz. Ne istiyorsunuz? Adam demiş, bana 3 ton sevgi, 5 ton sabır, esenlik, iyilik hepsinden ver. Melek tamam demiş, gitmiş. Ufacık bir torba getirmiş. Buyur istediklerin. Adam demiş ya o kadar tonlarca şey istedim. Bu ufacık şeyle mi getiriyorsun? Ve melek şey demiş. Biz burada bunların tohumlarını veriyoruz. Siz bunu ekerseniz yüreğinize, sularsanız, çalışırsanız üstünde, sonucunda sevgi olur, esenlik olur, sabır olur. Ama ekip üzerinde çalışırsanız. Kutsal kitapta bizim için aynı bunun gibidir. Muhteşem tohumlar barındırır, iman tohumları barındırır, güç tohumları barındırır, sabır tohumu, sevgi tohumu. Ama yüreğimize ekersek ve onu sularsak eylemlerimizle, zorlarsak, o zaman işte o tohum meyve verir. Ve bugün böyle bir tohuma bakacağız kutsal kitaptaki. Aynı eğer yüreğimize ekersek, onu sularsak, büyütürsek, bütün hayatımıza inanılmaz bereket olabilecek. İnanıyorum ki bir imanlının yaşamındaki en önemli konulardan bir tanesine bakacağız bugün. Birlikte Efesler mektubuna gidelim. Ve Efesler 6. bölüm. En sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Efesler 6, 10. ayetten itibaren birlikte okuyalım. Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın, kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Amin. Şimdi bu Efesliler bu bölümde gerçekten buradan onlarca vaaz çıkabilir. Onlarca. Ama biz bir konuya bakacağız. Fakat bakmadan önce, yani üzerinde durmak istediğim konu ruhsal savaştır. Her imanlı bir ruhsal savaşın içindedir. Ve biz bunu çok iyi anlamamız gerekir. Eğer anlamazsak bizim için yaşam çok tehlikeli bir hale gelir. Bakın kardeşler, biz gerçekten kutsal kitabı her yerini Tanrı'nın bize anlatmak istediği şekilde anlamaya çağrıldık. Eğer bunda bir hata yaparsak o zaman bizim yaşamımız tehlikede demektir. Bir kere ruhsal savaş ne demektir? Bunun bir tanımına bakalım. David Davinich, birçoklarınız onu tanıyor. Kalelerin Yıkılışı adlı kitabında ruhsal savaşı şöyle tanımlar. Ruhsal savaş, kilisenin, kilise üyelerinin, Mesih İsa'nın müjdesinin ilerlemesini engellemek için yapılan göksel yerlerdeki savaştır. Ne demek bu? Biraz açalım. Bireysel olarak sizin Mesih İsa'da büyümenizi engellemek için düşmanlarımızın, kimdir bu düşmanlara bakacağız, yaptığı savaştır. Yani kilise büyümek için savaş verir. Bizler büyümek için savaş veririz. Bir imanlının kutsal kitaba göre bir düşmanı vardır. Ve o şeytandır. Bizler kilise olarak kiliselerde şeytanı vaaz etmeyiz. Çünkü kiliseler İsa Mesih'e aittir. İsa Mesih'in adının yüceltildiği yerdir. Fakat imanlılar olarak bu konuda iki tür hataya düşebiliriz. İkisi de aynı tehlikededir. Nedir bu? Birincisi, iblisi yok saymak. Bu ruhsal savaşı yok saymak. İkincisi ise bu ruhsal savaşı fazla ciddiye almak. İblisi aşırı sağlıksız bir ilgiyle ciddiye almak. Bu da iblisin bizim üzerimize korku getirebilmesini sağlar. Çünkü sürekli onu düşünürüz. Bu iki hataya düşmemeye çok özen göstermemiz gerekir. Ama bilmemiz gereken bu savaşın varlığıdır. Ama bir konuda dürüstçe söyleyebilirim ki internette bakarsanız ruhsal savaş diye bazı resimler görebilirsiniz. Böyle İsa Mesih şeytanla bilek güreşi yapıyor. Gördünüz mü o resmi? Öyle bir şey yoktur. İblis çarmıhta yenilmiştir. İsa Mesih zaferlidir. Zaten aslında şeytan ve İsa Mesih aynı kategoride bile değildir. İsa Mesih Rabbin kendisidir. Şeytan ise düşmüş bir melektir. Şeytanın karşısında Mikael olur, Gabriel olur. Ama İsa Mesih'in dengi değildir iblis. Bu yüzden çarmıhta zaten yeniktir. Fakat Kutsal Kitap 2. Korintliler 2. bölüm 11. ayette şöyle söyler. Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz. Aynı zamanda şeytanın düzenlerinden bahseder Kutsal Kitap ve onun düzenlerini bilmemiz gerektiğini anlatır. Nitekim Kutsal Kitap Yuhanna'da 10. bölüm 10. ayette der ki, çünkü o çalıp yok etmek için gelmiştir. Şeytanın amacı seni, beni, kiliseyi, müjdeyi boğmaktır bu dünyada. Bir gerçek hakkında sizi uyarmam gerek. Şeytan bizden kurtuluşumuzu çalamayabilir ama Tanrı'nın bu dünyada bizler için yaptığı planı çalabilir. Bizler için hazırladığı bereketleri bizden alabilir. Dolayısıyla Paulus Efesliler mektubunu yazarken bu ruhsal savaşta bizlerin ne yapması gerektiğine dair bilgi vermiştir. Bizim silahlarımızla ilgili. Bizim bugün bakacağımız silah ise bunlardan, çünkü bunlardan miğfer, göğüslük, bunların hepsi çok güzeldir. Fakat bugün odaklanacağımız bizim sonda geçen ruhun kılıcıdır. Bakalım ne diyor? Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı'nın sözünü alın. Savaşlar bugün dünyanın her yerinde savaşlar var, biliyorsunuz. Savaşlar çetindir, acıdır ve savaşların kuralları vardır. Her savaşta askerlerin bilmesi gereken kurallar vardır. Aranızda askere gitmiş olanlar var mı? 1-2 var. Askere gitmiş arkadaşlar bilirler. Mesela gece eğitimine çıktığınız zaman sigara içiyorsanız eğer derler ki Coca-Cola kutusunun içinde sigara içittirirler size. Ne demek bu? Çünkü o sigaranın ateşini gizlemek gerekir. Neden? Çünkü o kitapta yazar, asker kitabında. Siz sigarayı yaktığınız zaman o alev 500 metre öteden bile görünebilir ve bir keskin nişancı sırf o sigaranızın ateşi yüzünden sizi vurabilir o karanlıkta. Dolayısıyla sizin asker kitaplarınızda bu yazar. Çünkü savaşın kanunları vardır. Eğer siz savaşçıysanız, askerseniz bu kurallara uymanız gerekir hayatta kalmak için. Yani isterseniz uymayabilirsiniz, problem yok. Tanrı çok kibardır. Bizi hiçbir şeye zorlamaz. Yapmayabilirsiniz. Ama hayatta kalmak istiyorsak biz bu kurallara uymamız gerekir. Ve Efesliler 6. bölüm bu kuralları bize anlatır. Miğferden bahseder, kalkandan bahseder, bir sürü şeyden bahseder. Ve en son der ki ruhun kılıcı yani Tanrı'nın sözünü alın. Bütün bu Efesler 6. bölümde sayılan silahlardan, kıyafetlerden saldırı için olabilecek tek şey kılıçtır. Miğfer savunma içindir. Göğüslük, ayakkabı savunma içindir. Ama kılıç hem savunma ama aynı zamanda saldırı içindir. Dolayısıyla Pavlus bunu yazarken Tanrı'nın sözünün ruhun kılıcı olduğunu ve bunu almamızın gerekli olduğundan bahseder bu savaşta. Aslında Kutsal Kitap birçok araştırmacıya göre Kutsal Kitap'a baktığımızda şeytanın düşüşüyle beraber meleklerin üçte biri de onunla birlikte düşmüştür. Üçte iki melek hala Tanrı'nın yanında kalmıştır. Fakat bu bir güç dengesizliği midir diye bakacak olursak üçte bir ve üçte iki aslında tam öyle değildir. Çünkü iblis Kutsal Kitap'a göre yalancıdır. Hilebazdır. Dolayısıyla aslında bizler bir tehlike altındayız. Hileye gelebiliriz, yalana gelebiliriz. Şimdi bakacağız bu ruhun kılıcı neden bu kadar önemli? Bunu anlamak için hemen Kutsal Kitab'ın yaratılış bölümüne gitmemiz gerek ki bakalım bu kılıç neye yarıyor, neye yaramıyor. Yaratılış 3. bölüme gidelim. 1. ayetten itibaren okuyacağım. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin dedi mi diye sordu. Adem'le Havva bahçedeler. Tanrı her şeyi yarattı, onlara teslim etti. Dedi ki bu bahçe her şey sizin ama bu ağaçtan yemeyeceksiniz ve gitti. Yılan geldi ve onlara sordu. Tanrı gerçekten bu ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin dedi mi? Ve kadın cevap verir. Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şimdi burada aslında bizlerin dikkatini çekmesi gereken çok önemli bir yer var. Bunu görmek için hemen Yaratılış 2. bölüme 15. ayete gidiyoruz. Ve Tanrı'nın verdiği emire bakıyoruz. Rab Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Tanrı'nın sözü bu. Adem'in ve Havva'nın şu an sorumlu oldukları söz bu. Yiyebilirsin ama bir tek ondan yeme, yediğin gün ölürsün. Ve iblisin gelişinde ilk cümlesine bakalım. Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? İblis Tanrı'nın verdiği buyruğu biliyordu ama saptırarak hiçbirinin mi meyvesinden yemeyin dedi. Diye ki bu iblisin ilk hilesidir. Acaba saptırarak, gerçeği kullanır çarpıtarak. Tanrı yemeyin dedi ama hiçbirinin demedi. Ama çarpıtarak iblis gelir. Hemen arkasından kadın ne yapar ona bakalım. Bahçedeki ağaçların meyvesinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Çok harika. Çok iyi gidiyoruz. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesinden yemeyin. Ona dokunmayın. Yoksa ölürsünüz dedi. Oysa Tanrı dokunmayın da dememişti. Sadece o ağaçtan yemeyin demişti. Tanrı sözünün abartılması da başka bir hiledir. Tanrı sözüne bir şey katılmasına ihtiyaç yoktur. Tanrı'nın sözü yeterlidir. Oysa kadın aldığı ilk o hile darbesiyle dokunmayın bile dedi. Yoksa ölürsünüz. Ve yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Bu hikayenin devamını biliyoruz. Adem'le Havva o ağaçtan yediler. Öldüler mi? Ölmediler beden olarak orada. Ben bunu okuduğum zaman ölmek yedim hemen düştüm öldüm anlıyorum. Beden ama ruhsal olarak öldüler. Yani şeytan aslında yine bir doğruyu çarptırarak geldi. Dedi ki ölmezsiniz. Yani bedeniniz hemen oldu da ölmez. Merak etmeyin korkmayın dedi. Ve Tanrı'yı yalancı çıkardı doğruyu kullanarak. İblisin her zamanki taktiklerinden biridir. Doğruyu, Tanrı'nın sözünü kullanarak ama çarpıtarak gelir ve bu oyuna bizi dahil eder. Ve iblis dedi, kesinlikle ölmezsiniz. Devam edelim. Diyor ki, çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğimizde gözlerimiz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacın güzel meyvesini yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için de çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi, yanındaki kocasına verdi. O da yedi. Burada ise başka bir hile görüyoruz. Diyor ki, çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek. Buradaki iyi kelimesi İbranice tobe kelimesidir. Tobe, iyi, güzel anlamına gelir. Tam yerinde bir çeviri. Fakat aynı kelime yaratılışta birinci bölümde geçer. Tanrı yarattıklarına baktı ve iyi olduğunu gördü. Tobe, aynı kelime. Yani Tanrı her şeyi iyi yaratmıştı. Adem'le Havva doğduklarında, dünyaya geldiklerinde Tanrı'nın iyi olarak yarattığı her şeyin ortasındalardı. Buradaki hile şuydu. Adem ve Havva iyiyi zaten biliyorlardı. Çünkü Tanrı iyi yaratmıştı ve onlar o yaratılışın tam ortasındaydı. Ama iblis dedi ki, iyi ile kötüyü bileceksiniz. Aslında sadece kötüyü öğretecekti. Çünkü iyiyi zaten biliyorlardı. Şeytan onlara bir paket sundu. Dedi ki bak bu pakette iyi ile kötü var ama iyi zaten onlarda vardı. Dolayısıyla o paketin içinde sadece kötü vardı. Ve insan bu oyuna geldi. Düştü. İnandı insan şeytanın bu hilesine. Neden? Çünkü iblis Tanrı'nın sözlerini çarpıtarak geldi. Şüphe sokarak. Gerçekten mi yemeyin dedi. Hiçbirinden mi yemeyeceksiniz dedi. Ölmezsiniz gerçekten. İyi ile kötüyü bilin siz. Tanrı gibi olacaksınız dedi. Bakın ne diyor? İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. İnsan zaten Tanrı gibiydi. Tanrı benzeyişinde yaratılmıştı. Her şeyin egemeniydi. Tanrı insana baktı ve dedi ki, egemen ol yeryüzüne. Bütün hayvanların isimlerini insana koydurttu Tanrı. Böyle bir hakimiyet verdi. İnsan zaten Tanrı gibiydi. Ama ne dedi şeytan? İyiyi kötüyü bil, Tanrı gibi ol. Bu da başka bir hileydi. Ve insan bu hileler sonucunda düştü. Bugün her birimizin bilmesi gerekir ki hiçbir zaman iblis gelip bize bak ben iblisim. Tanrı sana kardeşini seveceksin dedi ama bence onu öldürüp Tanrı'ya karşı çık diye gelmiyor iblis gerçekten hiçbirimize. Bu kadar açık şekilde gelmiyor. Çünkü o biliyor o zaman bize öyle geldiğinde hadi canım çekil diyeceğimizi. Kim inanır ona? Gerçi var. Ama İblis bunu bilir. O yüzden direkt olarak bize bu şekilde gelmez. Nitekim Adem'le Havva'ya da aynı şekilde yaptı. Onlara gelip demedi. Ya niye yemeyin dedi. Yiyin ya, karşı çıkın. Tanrı da kim ki? Bir ağaç yapmış oraya. Tutturmuş, yemeyeceksin yemeyeceksin. Otur ye ya, ne olacak demedi. Acaba öyle mi dedi? Gerçekten mi öyle dedi? Yok canım, belki öyle dememiştir. Sinsice geldi. Ve bakalım aslında bu olayın çok çok çok benzerini Yeni Ahit'te de görüyoruz. Küçük bir farkla. Gelin birlikte Matta 4. bölüme gidelim. Bundan sonra İsa iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. Burada açıklamam gereken bir şey var. Bu cümleyi, bu ayeti okuduğumuzda sakın aklınıza gelmesin ki aslında Tanrı insanı ayartır. Bu ayet şunu gösterir. Bundan sonra İsa iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla, yani İsa'nın denenmesine aracılık eden bir ruh var. Fakat kardeşler unutmayın, ayartı ve denenme aynı şey demek değildir. Ayartı denenmenin içindeki gizli tuzaktır. Her birimiz deneniriz. Tanrı da bizi dener. Zorluklarla deneyebilir. Ama o zorluğun içindeki ayartı bize tuzaktır, ama ikisi aynı şey değildir. Nitekim burada İsa iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. Aynı ayartıcı, Havva'ya gelen aynı ayartıcı İsa'ya geldi. Üstüne üstlük İsa 40 gün oruç tuttuktan sonra acıkmış haldeyken, düşünebilirsiniz İsa zaten Tanrı'ydı, acıkır mı diye. İsa insan bedenine sahipti. Bugün dünyada bazı öğretişler vardır ki İsa'nın bedeninin normal insan bedeni değil, farklı özel özelliklere sahip olduğunu söyleyen öğretişler vardır. Bunlar yalandır. İsa'nın bedeni bizler gibi bir bedendi. Etten ve kandan oluşan. Bu yüzden çarmıhta böğrü delindiğinde kanı aktı. Bu yüzden kırmaçlandığında canı yandı. İsa halkların imansızlığına bakıp ağladı. İsa'nın bedeni bizler gibiydi. Bunun aksini söyleyenler olursa kutsal kitapta araştırın ve görün. Yalandır bunun aksisi. Ve İsa insan bedenine sahip olduğu için acıktı. Ve iblis geldi, dedi ki hadi bakalım şu taşları ekmeğe çevir de görelim. Yani iblis bunu kime söyledi biliyor musunuz? Topraktan insan yaratan Tanrı'ya söyledi, git şu taştan ekmek yarat diye. Bütün evreni yaratan Tanrı sözüne çıktı, dedi ki git şu taşları ekmek yap. Çok basitti İsa için bu ve şeytan bunu biliyordu ama yine de ona meydan okudu. Düşünebiliyor musunuz? 5 ekmek 2 balıkla 5000 erkeğin her birinin eşi olsa 10.000 eder. Birer çocuk olsa 15.000 yapar. 15.000 kişiyi doyurmuş bir İsa Mesih'e bunu söyledi. Söyle taşlardan ekmek olsun diye. Ve İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 35. ayette der ki yaşam ekmeği benim. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden kişi hiçbir zaman susamaz. Bu kişiye yaşam ekmeği benim diyen kişiye şeytan söyledi. Söyle taşlara ekmek olsunlar diye. İsa bunu yapabilir miydi? Ne dersiniz? yapardı. Yani ekmek değil orada sosisli sandviç de yapardı, pizza da yapardı. Yani aklınıza ne geliyorsa yapardı, Whopper da yapardı. Ama İsa iblise bir cevap verdi. Çok güzel dedi ki İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. İsa ona Tanrı'nın sözüyle cevap verdi. Ona diyebilirdi, yapmayacağım, sana ne, sen kimsin diyebilirdi, demedi. Böyle yazılmıştır. İblisin o tuzağına Tanrı'nın sözüyle cevap verdi. Diyor ya, ruhun kılıcı olan Tanrı'nın sözünü alın. İşte İsa böyle yaptı. Böyle yazılmıştır. Her sözle yaşar insan yazılmıştır dedi. Ve karşıladı iblisin o atağını. İnanıyorum ki İsa kendisinin iblise karşı çıkabileceğini göstermek için yapmadı bunu. Bizlere örnek teşkil etmek için yaptı. Kardeşler, kutsal kitap bizlere İsa'nın ayak izleridir. İsa'yı takip etmek istiyorsan ayak izleri burada var. Onun bastığı, onun gittiği her yol burada var. Yeter ki takip etmek iste. Ve İsa bize bir ayak izi bıraktı bunu söyleyerek. Sen de aynısını yap dedi. Sözle karşılık verdi iblisin atağına. Ve devam edelim. Sonra ne oldu? Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkartıp Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır, Tanrı'nın sözüyle geliyor. Diyor ki Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye. Seni elleri üzerinde taşıyacaklar. Bakın, eğer siz düşünüyorsanız siz kiliseye geldiniz diye iblis orada yoktur. Hata edersiniz. Çünkü burada diyor ki kutsal kente, tapınağın üstüne çıkarttı. Ve dedi ki üstüne üstlük Tanrı. Bakın, ben şeytanın kutsal kitabı benden çok daha iyi bildiğini öğrendiğimde hayal kırıklığına uğramıştım. Şeytan kutsal kitabı bizden daha iyi bilir. Çünkü yazıldığında da oradaydı. Düşünür müsünüz? 3000 yıldır bunu takip ediyor şeytan. 3000 yıldır, 4000 yıldır, yaratılıştan beri kaç bin yılsa şeytan Tanrı'nın her işini görüyor. Üstüne üstlük Tanrı'yı yüz yüze de gördü şeytan ve karşısında titrer. Kutsal kitabı, kutsal yazıları iblis bizden çok daha iyi bilir. Nitekim İblis aslında Mezmur 91 ile gelir. Mezmur 91 10. ayet. Bakalım mı birlikte? Diyor ki başına kötülük gelmeyecek, çadırına felaket yaklaşmayacak. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek. Gideceğin her yerde seni korusunlar diye elleri üzerinde taşıyacaklar seni. Ayağın bir taşa çarpmasınlar diye. İblis mezmurla İsa'ya geldi. Fakat hile, buradaki hile çok zeki. 9. ayete bir bakabilir miyiz? 9. ayet. Mezmur 91:9. Hemen bir önceki ayet. Sen Rabbi kendine sığınak, yüceler yücesini konut edindiğin için aşağı atladığından değil, yüceler yücesini konut edindiğin için. Bakın, mezmur yüzlerce yıl evvel bu olayın olmasından, iblisin kullanacağı mezmur ne diyor? Aşağı atladığından değil, yüceler yücesini konut edindiğin için başına kötülük gelmeyecek. Sanki gelecekte İblisin o tuzağını görmüş gibi mezmur yazarı. Aşağı atladığından değil. Ama yüceler yücesini konut edindiğinden. Ama iblis bu kısmı kesti. Hiç söylemedi. Aşağı atla. Ayağın taşa çarpmayacak dedi. Tuzak. Gerçeği alıp çevirdi. Bugün birçoklarımızın benim de hayatımın bir sürü bölümünde kandırıldığım gibi. Tanrı'nın sözüyle, biz Tanrı'nın sözüne bütün olarak bakmazsak, parça parça alırsak çok rahat kandırılabiliriz. Fakat bakalım İsa ne karşılık verdi? Tekrar Matta 4'e gidelim. İsa iblise şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye yazılmıştır. Mezmura karşılık tekrar Tanrı'nın sözüyle karşılık verdi. İnanılmaz, inanılmaz bir şey. Yani Tanrı'nın sözünü kullanan, düşünün o kılıç Tanrı'nın sözüyse ibliste de aynı kılıç var. Çarpıtılmış ama. Ama İsa Tanrı'nın gerçek sözüyle karşılık veriyor iblise. Denemeyeceksin diye yazılmıştır. İnanılmaz. Ve devam edelim. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. Ne büyük bir ayartı. Ben kendimi orada hayal edemiyorum gerçekten. Rab sakınsın, Rab yüreğimi sağlam tutsun. Bütün zenginlikleri göstererek dedi ki bunların hepsini sana vereceğim. Bana taparsan. Hileye, tuzağa bakar mısınız? Kutsal kitap Mezmur 24. Mezmur şöyle başlar. Rabbindir yeryüzü ve içindeki her şey, dünya ve üzerinde yaşayanlar. O zaman o şehirler de İsa'nındı, öyle mi? Yani iblis zaten İsa'nın olan şeyi İsa'ya teklif etti. Adem'e yaptığı gibi. Tanrı gibi olacaksınız. Zaten Tanrı gibiydiler. Dedi ki bunların hepsini sana veririm. Zaten onundu. Ama hileye bakar mısınız? Bana eğilirsen bunu vereceğim. Ve İsa ne karşılık verdi? Dedi ki çekil git şeytan. Tanrın Rabbe tapacak. Yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. İşte bizler iblise Tanrı'nın sözüyle karşı koyabilirsek eğer, iblis gider, kim gelir? Melekler gelir bize hizmet ederler. Ama iş ki onun hilelerine karşı durabilmek. Bu yüzden Efeslerde ruhun kılıcı Tanrı'nın sözünü alın diye bahseder. Eğer o yoksa bizim iblise karşı koyabileceğimiz bir silahımız yoktur. Ben geçmiş yaşamımda İsa Mesih'le ilgilenmeden önce kılıçlarla çok ilgileniyordum. Uzak Doğu sporlarıyla ders de aldım. Ve o kılıçların nasıl yapıldığını bilir misiniz? Özellikle Japon kılıçları şu şekilde yapılır. İyi bir kılıcın yapımı 2 seneden daha fazla sürer. Çelik alınır, dövülür, yayılır ve katlanır. Tekrar dövülür, günler, haftalar boyunca ve tekrar katlanır. 40 kat, 50 kat olana kadar bu yapılır. Yıllar sürer. Bu yüzden iyi bir Japon kılıcının ucuna büyüteçle ya da mikroskopla baktığınızda orada kat kat görürsünüz. İşte o katlar, o katlanılan katların izleridir. Ve kılıcın burnu ayrı sulanır. Çünkü başka bir kılıçla karşılaştığında sert olması gerekir. Esnememesi gerekir. Bu yüzden ayrı sulanır. Sert olsun diye. Ama gövdesi ayrı sulanır, esnek olsun diye. Çünkü yandan darbe aldığında kılıç kırılmasın diye bedeninin esnek olması gerekir. Ama ucunun sert olması gerekir. Bir kılıçta minimum 2 senelik emek vardır. Bugün Japonya'da bir tane gerçek kılıç ustası var. Ondan kılıç istediğinizde 200 bin dolardan başlar fiyatı. Gerçek kılıç. İyi kılıç böyle yapılır. Ve kutsal kitap 66 kat, 66 kitap, 40 yazar tarafından yazılmış 66 kitaptan oluşur bu kutsal kitap. Binlerce yıl boyunca yazılmıştır. İçinde savaş vardır, aşk vardır, hüzün vardır, açlık vardır, zenginlik vardır, pişmanlık vardır, mutluluk vardır, esenlik vardır. Büyük acılar vardır, savaşlar vardır, barışlar vardır. Ama bir imanlının kılıcı işte bu 66 katlı kılıçtır. İblisin hilelerine karşı durmak istiyorsak. Gerçekten. Kutsal kitap der ki İbraniler'de 4. bölümde Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Kardeşler, bugün size söylüyorum. Sizler bir ruhsal savaşa ön saftaki askerler olarak çağrıldınız. Ve bu ruhsal savaş kilisenin büyümesiyle, çocuklarınızın büyümesiyle, sizin ruhta büyümenizle, evrensel kilisenin büyümesiyle, yaşam kilisenin büyümesiyle, müjdenin her sokağa gitmesiyle ilgilidir ve sizler o savaşta askerler olarak çağrıldınız. Ve bilesiniz ki silahsız bir asker ölü bir askerdir. Ve bizler bu savaşta o kılıcı taşımaya çağrıldık. Saldırmaya derken bu, bak bu ayet böyle diyor diye kafasına kardeşini vurmak için değil. Abla, iblise karşı savaşmaya bu kılıçla çağrıldık kardeşler. Bakın, bir gün bir adam pastöre gitmiş, ya demiş, sayın pastör, ben 20 yıldır 30 yıldır İsa'yı takip ediyorum. Hala benim aklıma kötü düşünceler geliyor. Hala aklıma saçma sapan şeyler geliyor. Ne yapacağım? Pastör demiş ki yemek sıcak mı yemek? Adam anlatmaya devam etmiş. Böyle oluyor, işe gidiyorum, bana böyle söylüyorlar böyle. Pastör hala yemek sıcak mı yemek? Yemek sıcak mı? Adam anlatmaya devam etmiş. En son durmuş. Ne yemeği ya demiş. Ne yemeği, ben derdimi anlatıyorum burada sana, sen yemek sıcak mı yemek sıcak mı deyip duruyorsun. Ne yemeği? Adam demiş ki bak. Ocakta yemek varsa, üstüne sinek konuyorsa, yemeğin altı kapalı demektir. Yemek soğuk demektir. Sen ne zaman yemeğin altını açarsın, yemek sıcak olur, o zaman sinek gelmez. Senin yemeğin sıcak mı? Kılıcın elinde mi? Ruhun sözü elinde mi? Kutsal kitap hayatında mı? Yakın mısın kutsal kitapla? Okuyor musun, araştırıyor musun, silahın belinde mi, yemeğin sıcak mı? Değilse düşünce gelir. Çünkü bu bizim kılıcımız. Başka bir şey değil. Kutsal kitap, düşünce tartışları yap. Bakın, bir cümle var, çok seviyorum. Kutsal kitap, Tanrı'nın sözü, bizim başkalarını sevebilmemiz için bize... Bizim ateşimize bir odun olmuyorsa, bizim sevgi ateşimizi kutsal kitap yakmıyorsa, bir odun olmuyorsa Tanrı'nın sözleri, sevgimizi büyütmüyorsa, o zaman sadece bize zarar verir. Biliyor musunuz? Ne demek bu? Anlatayım. Çünkü kutsal kitap der ki, bilgi böbürlendirir, sevgi geliştirir. Bizler kutsal kitabı bilmeye, almaya, onu sömürmeye, içimize çekmeye çağrıldık. Tanrı'nın sözünün daha fazla uygulayıcıları olabilelim diye, yaşayabilelim diye. Nitekim kutsal kitap der ki Tanrı sözü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. kendin olun, yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Yani bu kılıcı sadece eline al, ama nasıl al? Yaşayarak. Hayatında. Çünkü kutsal kitap İsa Mesih'in ayak izleridir bize bıraktığı. Onu takip edebiliriz. İsa Mesih'in yaptığı şeyleri görebiliriz ve aynılarını yapabiliriz. 2. Timoteus'ta kutsal yazılarla ilgili çok sevdiğim bir yer var. Diyor ki 3.16'da kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir. Burada kullanılan orijinal kelime Grekçe nefes anlamına gelir. Tanrı nefesidir. Bakın Grekçe'de ve Ermenice'de asvaca şunç, yani kutsal kitabın burasında, nasıl bizde mesela kutsal kitap yazıyor, onlar da asvaca şunç yazar. Anlamı Tanrı nefesidir. Tanrı'nın nefesidir. Grekçe'de ve Ermenice'deki kutsal kitap anlamı. Burada geçen aynı kelimedir. Kutsal yazıların tümü Tanrı nefesidir aslında Grekçe çevirisi. Ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Yani biz bir Tanrı adamı olmak istiyoruz, değil mi? Amin. Yetkiyle dua edelim, hastalar iyileşsin. Amin. Müjdeyi yayalım, her yerde insanlar binler iman etsin. Kadıköy'de Bağdat Caddesi imanlarla dolsun. Nasıl? Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Yani bizi yetkilendiren kutsal kitabın kendisidir. Ne yapar kutsal kitap bizim hayatımızda? Tanrı'nın sözleri ne yapar bizim hayatımızda? Bizi daha bilge yapar. Kelam. Günahın ve denenmelerin üzerinden gelmemizi sağlar. Kelam. Doluysak onunla. Bize barış getirir. Bize yön verir. Tanrı ile aramızda bir ilişki yaratır ve bunu güçlendirir. Kelam. Tarih hakkında da biraz öğrenebiliriz kutsal kitaptan. İsa'yı daha iyi tanırız ve kutsal kitap hayatımızı değiştirir. Size bir gerçek bir müjdecinin hikayesini anlatmak istiyorum. İsviçre'de bir kiliseye bir gün bir adam gelir. Her tarafında zincirlerle, kollarında güzel dövmeler, uzun saç, küpe. Kiliseden içeri girer ve ön öne oturur. Çok geleneksel bir kilisedir. Kilise ihtiyarları ne yapıyor ya, bu geldi en öne oturdu falan filan diye birbirine dirsek atarlar. Vardır ya bizde de, onlarda da varmış bu dirsek atma şeyi. İhtiyarların en büyüğü gider. Hah derler, tamam şimdi herhalde bir laf edecek, azarlayacak ona. O da gider adamın yanına oturur. Birlikte vaazı dinlerler ve tanışırlar ve adam her hafta düzenli olarak gelmeye başlar. Müthiş, harika bir şey. Derler ki adama, bak sen artık iman eder adam. Derler ki sen artık Tanrı'nın müjdesini duydun. Artık müjdeleme zamanı. Adam peki tamam der. Ertesi gün gece 3'te pastörün zili çalar. Kapıyı bir açar. Pastör 40 tane motorlu böyle dizilmişler sıraya. Biz vaftiz olmaya geldik diye. Aramızda motorcular da var değil mi? Sen değil mi? Adam şöyle yapmış. Eskiden takıldığı bara gitmiş. Müzik kutuları var ya büyük. Fişini çekmiş. Ben bir şey konuşacağım şimdi. Dinleyeceksiniz hepiniz demiş. Oturmuş, vaaz etmiş. Hepsi de iman etmiş. Almış vaftiz olmaya. Pastörün evinin havuzunda vaftiz ediyorlar. Gece 3'te hepsini. Bakıyorlar adam armağanla sözü duyuyor. Hemen yapıyor. Diyorlar ki bu adama kilisede bir görev verelim artık. Ne yapalım? Ondalık toplasın. Sunu toplasın adam. Tamam. Adama anlatıyorlar, böyle yapacağım, böyle yapacağım. Alıyor sepeti, gezmeye başlıyor. İşte atıyor para. Bu ne ya diyor, bu kadar ne? Nasıl yani falan? Ya diyor, sen falanca yerde müdür değil misin? Bu mudur attığın para? Utanmıyor musun sen falan diye. Hepsine fırça ata ata ondalık da topluyor. Kilise tarihinin en büyük ondalığı toplanıyor o gün. Ama diyorlar ki ya bu ayıp, bu hizmeti vermeyelim ona artık. Bu. Hani ne versek yapıyor ama fazlasını yapıyor yani. Aradan yıllar geçer. Bu adam başka bir şehre taşınır, başka bir kiliseye. Pastör yıllarca onu görmez. 7 yıl sonra pastör bir toplantı için Çin'e gidiyor uçakta. Ve o uçaklarda şey olmuş, ben hiç görmedim ama mesela hostesler gelip sorarlarmış, Çin yemeği mi istiyorsun yoksa Amerikan yemeği mi? Çünkü birbirinden farklı olduğu için. Hostes gelmiş, ne yemek istiyorsunuz diye, hostes gitmiş, başka bir adam gelmiş. Çince mi istersiniz, İngilizce mi istersiniz diye. İncil, bu adam. Uçaklarda İncil dağıtmaya başlamış adam. Aradan yine yıllar geçmiş, bir sahil yerinde bizim pastör giderken uzaktan bangır bangır bir ses, bir minibüs görmüş. Etrafında bir sürü insan dolu. Bir yaklaşmış, minibüsün üstünde simsiyah dev bir tabut. Üstünde de yazı. Bu tabutun içine girmek ister misin diye. Bir yaklaşmış, minibüs bizim adamın. Vaaz ediyor. İsa'ya iman etmezsen böyle bir tabutun içinde sonsuza kadar yaşayacaksın diye. Ve insanlar iman ediyorlar orada. Bu gerçek bir müjdecinin hayatıdır. Çünkü Tanrı sözü hayat değiştirir. Yaşam değiştirir. Gerçekten değiştirir. Ne kadar zaman geçirirsek o kadar bizi değiştirir kutsal kitap. Tanrı'nın sözleri. Ve bizler o sözlere itaat ettikçe, bakın C.S. Lewis'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, ben itaat etmek için anlamayı beklemiyorum. Anlamak için itaat ediyorum. Tanrı'nın sözüne. Yine Rick Warren, başka bir yazar, o şöyle diyor, anlamak bekleyebilir ama itaat beklemez. Birçoğumuzda olmuştur değil mi, Tanrı'nın sözüne o an ne yaptığını anlamadığımız. Ama güvenebiliriz Tanrı'ya. Bakın, İblis Tanrı'nın sözünü bilir. Biz onun kadar iyi bilmiyoruz. İblis Tanrı'yı tanır, biz onun kadar iyi tanımıyoruz. Farkımız ne sizce? Her konuda bizden neredeyse daha iyi. Birkaç konu hariç. İblis Tanrı'nın sözüne itaat etmez. Biz itaat ederiz. İblis Tanrı'ya tapınmaz. Biz tapınırız. İblis Tanrı'yı övmez. Biz överiz. Nasıl överiz? Tanrı'nın sözüyle överiz. Onun sözüne uyarak överiz. Dolayısıyla itaat Tanrı'ya tapınmaktır. Ve yine Rick Warren'ın söylediği gibi, Tanrı'nın sözüne dinlemek için onu anlamamız gerekmez. Tanrı'ya güvenebiliriz. Çünkü biz kutsal kitaptan Tanrı'nın karakterini biliriz. Tanrı'nın iyi olduğunu biliriz. Bizim için kötü bir şey istemediğini biliriz. Dolayısıyla Tanrı'ya güvenebiliriz. Tanrı'ya güvenmek çok güzel. Bakın bir çocuğun hikayesini anlatayım size. Çocuk okula gitmiş ve biyoloji öğretmeni anlatıyor. Pardon, biyoloji değil, fen diyorlar. Diyor ki bakın işte bu hayvanlar böyledir, yunuslar böyledir, gırtlak yapıları böyledir, balinalar böyledir, gırtlak yapıları böyledir. Bu gırtlak yapısıyla bir balinanın bir insanı yutması imkansızdır diyor. İmkan yok insanın sığmasına. Bir çocuk el kaldırmış ama öğretmenim demiş, kutsal kitaba göre Yunus bir balinanın karnında yaşadı. Dolayısıyla yuttu o balina onu. Öğretmen demiş ki sen gerçekten buna inanıyor musun ya? O kadar yıl önce yazılmış kitapta bunun gerçek olduğuna inanıyor musun? Tabii inanıyorum öğretmenim, Tanrı sözü o demiş. Öğretmen durmuş, öğrenci durmuş. Öğrenci demiş ki tamam peki o zaman demiş. Bir gün cennete gittiğim zaman demiş öğrenci, Yunus'a soracağım demiş. Bu gerçek mi değil mi demiş. Öğretmen de durmuş demiş ki ya peki demiş. Gülmüş ona. Ya demiş Yunus cehenneme gittiyse ne olacak? Dalga geçerek. Çocuk da şey demiş, o zaman da siz sorarsınız öğretmenim demiş. Tanrı'nın sözüne safça bir ben burada yazanı yapıyor muyum gerçekten? O zaman bereket alabilirim. Ben yapıyor muyum bunu? Sorabiliriz büyüklerimize, kilise önderlerimize, imanda olgun kardeşim bak ben böyle bir problem yaşıyorum. Çözemiyorum da, düşünüyorum ki benden değil, karşıdakinde hata, hep öyledir ya. Sen ne dersin diye bilgelik sorabiliriz ve görebiliriz kutsal kitaba göre doğruyu yapıyor muyuz? Çünkü biz imanlılar için kardeşler bir tehlike vardır. Bitiriyorum. Son bir hikayeyle. Bir kartalın yavruları olmuş ve o yavrular ağaçtan bir tanesi düşmüş aşağı. Bir tavuk kümesine düşmüş. Orada da civcivler var. Anne tavuk bir gelmiş, yavrularından bir tanesi siyah. Ya böyle değildi bu falan diye. Neyse fark etmez demiş. Çocuk demiş ki ne güzel bir kartal. Nasıl o kadar yüksekten uçabiliyor? Keşke ben de bir kartal olsaydım. Keşke benim kanatlarım da öyle güçlü olsaydı. Keşke ben de uçabilseydim öyle. Ve tavuk ona demiş ki yapacak bir şey yok. O kartal, sense tavuksun. Yapacak hiçbir şey yok demiş. Ve o çocuk o günden sonra hayalinde hep bir kartal gibi uçmayı hayal ederek yaşamış. Ama bir kartal olarak doğan o çocuk bir tavuk gibi ölmüş. Bütün yaşamını bir tavuk gibi yaşamış, bir tavuk gibi ölmüş, bir tavuk gibi gömülmüş. Kardeşler, bugün bizlerin de kilisede Tanrı'nın kurtardığı kartallar olarak yaşamak varken bir tavuk gibi ölme tehlikemiz vardır. Bizler Tanrı'nın bize verdiği kimliği yalnız Tanrı'nın sözünde buluruz. Yalnız Tanrı'nın sözü bizim kanatlarımızı açar kartal gibi. Ama ben derim ki gelin biz tavuk gibi ölmeyelim. Rab bizi nasıl yarattıysa, nasıl yeniden doğmamızı sağladıysa öyle olsun yaşantımız. Amin. Olsun. Dua edelim kardeşler. Dua edelim. Ya Rab teşekkür ediyoruz sana sözün için, bizler için olan iyi isteğin için, lütfun için Ya Rab. Ya Rab bizler hiçbir şeyden değil ama senin lütfundan dolayı senin önüne yaklaşıyoruz bugün. Ve Ya Rab bizi sözüne yaklaştır, bizi sana yaklaştır diye dua ediyorum Ya Rab. Gerçekten sözlerin yüreğimize iyi birer tohum olarak yerleşsin, meyve versin, 30 kat, 60 kat, 100 kat diye dua ediyorum ve senin sözün için şükrediyorum bugün. Öyle ki Ya Rab, senin bütün işlerin, harikalığın, sözlerin de gizlidir ve sen onu bize elimizde taşıyabileceğimiz şekilde bize verdin Ya Rab. Gel ve hayatlarımızda yücel. Gel ve bizi sözüne yaklaştır diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin. Rab sizleri bereketlesin kardeşlerim. Teşekkür ederim.